Ayrım 20, sayfa 263, Yunus, 5 Mayıs 1978 Londra. İşgalcilerin tutuklandığı gün polis Tobiko'yu yaka paça götürmüştü. Salıverildikten kısa süre sonra ise ortadan kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Endişelenen Yunus, işgalcilere komşu evin kapısını çaldı. Yaşlıca bir adam kapıyı aralayıp zincirin arkasından baktı. "Affedersiniz efendim, bir arkadaşımı arıyorum da siyah saçlı, dövmeli bir kız. Şuradaki evde yaşardı." "Tımarhanede mi yani?" Ne diyeceğini bilemedi Yunus. "Siyah saçlı, dövmeli kız görmedim." "Görmek de istemem, umarım hiçbiri gelmez bir daha," dedi adam. "Defolup gittiler de kurtulduk." Sertçe kapandı kapı. Kimsenin ona yardım edemeyeceğini anlayan Yunus, Tobiko'yu kendi başına aramaya karar verdi. Bisikletiyle sokak sokak dolaşıp Tobiko'yu andıran her kadının arkasından giderek pazar yerlerine, süpermarketlere, çamaşırhanelere baktı. Yani o gün kafası darmadağınık bir halde Rio sinemasının köşesini döndüğünde bulmayı umduğu kişi Tobiko'ydu. Oysa uykulu gözleri bir çiçekçinin önünde sırtları ona dönük halde durmuş bir şekilde takıldı. Onu çeken şeyin ne olduğunu bilmiyor ama gözlerini onlardan ayıramıyordu. Adam uzanıp kadının bileğine dokundu, sevgiyle, hafifçe. Kadının ince bedeni sanki her an başını onun omzuna yaslayabilirmiş gibi eğilmişti adama doğru. Birden midesinde bir rahatsızlık hissetti. Yunus kulakları uğulduyordu. Kadının kestane rengi saçları, kısa kollu, sarı düğmeli, yeşil elbisesi, belinin biçimi, kolunun o hoş ve zarif hareketi. Hepsi ne kadar tanıdıktı. Yüreği hızlandı, benzi atmıştı, dudakları gerilmişti. Kadının kulağına bir şey fısıldadı adam. Kaza eseri, istemeden, insanı mahcup eden türden bir temas olabilecek bu kısacık, hızlı dokunuşu hafifçe yan dönüp gülümseyerek karşılık verdi kadın. Sağ yanağındaki gamzesi göründü. Annesiydi. Yunus bisikletini ters yöne çevirip hızla pedallara bastı. Üzerine yığılıveren şok ve panik katmanının altında beyninin bir bölümünü meşgul eden bir merak vardı. Annesini daha önce hiç böyle görmemişti. Bu kadar şen, bu kadar genç. Hem annesiydi az önce gördüğü kadın, hem de ondan farklıydı. Bir mutluluk halesi altında satın aldığı o papatyalar gibi ışıldıyordu. O akşam eve geldiğinde bal mumundan bir bebeği andırıyordu Yunus. Solgun ve çökkündü. İskender'le Esma onu Madame Tussaud'daki heykellere benzeterek alay ettiler. Pembe midesini bozmuş olabileceğinden endişelenip nane limon içirmeye çalıştı. Ama Yunus onların tüm girişimlerini reddedip erkenden yattı. Ertesi sabah uyandığında yine altına yapmıştı. O senin kardeşin. Esma, 12 Mayıs 1978 Londra. Akşam Tarık amca ve Meral yenge çocuklarıyla misafirliğe geldiler. Yemekten sonra birlikte dizi seyredip meyve yediler. Meral yengenin ekrandaki karakterler hakkında ulu orta yorumları sayılmazsa kimse pek konuşmadı. Babalarının yokluğu böyle zamanlarda çöküyordu üstlerine. Ondan bahsetmek de tuhaf geliyordu, bahsetmemek de. Geç vakit misafirler gittikten, evdekiler yattıktan sonra yine banyoda aldı Esma soluğu. Tam aynanın önünde durmuş, kendini incelerken kapı çalındı. "Dolu," diye seslendi. Çekingen ama ısrarlı bir tıklama daha geldi. Açtı, baktı. Yunus duruyordu karşısında çizgili pijamasıyla. "Ne yapıyorsun bu saatte ayakta?" "Çişim geldi." Kolunun altındaki çarşafı fark etti Esma. "Yoksa gene altına mı yaptın?" Gözlerini kaçırdı çocuk. Kısa bir sessizlik oldu. "Peki, en iyisi sen o çarşafı bırak, ben bakarım çaresine." Anlık bir tereddütten sonra mahcup müteşekkir uzattı Yunus suçunu. Esma onun odasına gidip döneceğini sandı. Oysa o yarı açık kapıdan bakarak beklemeyi tercih etti. "Ne diye yatağına işeyip duruyorsun ki?" dedi Esma bezgince. O kocaman masum gözlerine, kepçe kulaklarına bakıp gülümsedi hemen ardından. "Kızmadın değil mi ufaklık? Kalbini kırmak istemedim." "Kızmadım. Canım sıkkın biraz." "Hadi ya, neden?" "Söyleyemem," dedi Yunus tedirgince. "Sır." "Bana bak, sır tutmak zor iştir ha. Kral Midyas'ı biliyorsun." "Yok, kim o?" Devasa kulaklarını gizlemek için sürekli şapka takan kralın hikayesini anlattı Esma. Durumu bilen tek kişi berberiymiş, kimseye söylemeyeceğine söz vermiş ama gidip su kenarındaki kamışlara anlatmış. Derken biri gelip kamışlardan kaval yapmış. Aynı kavalla konser verilince kralın kulaklarının eşek kulakları olduğunu duymayan kalmamış. "Yani sırrı kimseye anlatmayayım öyle mi?" dedi Yunus hikaye bitince. "Eğer önemli bir mesele ise en iyisi kendine sakla, kimseye güvenme." Hüzünle baktı çocuk ablasına. Dönüp koridorda gözden kayboldu. Ardından bakarken içine bir kurt düşüverdi Esma'nın. O, ayna önlerinde kendi kendisiyle uğraşırken burnunun dibinde bir şeyler olmaktaydı galiba, haberi bile yoktu. Seneler sonra tekrar tekrar düşünecekti o anı. Keşke zamanı geri almanın bir yolu olsaydı. Hiç olmazsa dönüm noktalarını. Şayet o gece başka türlü davranmış olsaydı, Yunus'u susturmak yerine dikkatle dinleseydi, belki uyanır, her şey hızla felakete sürüklenmeden evvel annesini ikaz edebilir, aileyi koruyabilirdi. O zaman ne kimse ölür, ne İskender hapse düşerdi. Cemile, 22 Mayıs 1978, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Akşam üzeri odun toplamak için evden ayrıldı Cemile. Dönüşte bir kayanın üstüne oturup kuşağına sakladığı mektubu çıkardı. Başladı yeniden okumaya. Cemilem, sevgili bacım, seneler var ki sana mektuplar yazarım. İyi kötü her şeyimi paylaşırım. Ama bu sefer başka. Bunu yazmak var ya en zoru. Lakin sana hep doğruyu söyledim. Şimdi de öyle olmalı. Biriyle tanıştım. Ne olur hemen çatma kaşlarını. Lütfen kızma, ayıplama. Ben zaten her gün, her dakika didikliyorum kendime inan. Lime lime yüreğim. Senden başka kimseye tek kelime etmedim, edemem. Bizimkiler bilmiyor. Korkudan, tasadan, evhamdan delirmek üzereyim. Fakat bir yandan sevinç ve umut doluyum. Ne garip değil mi? Bunca zaman hep dedim ki kalbim kupkuru. Güneşte bırakılmış deri parçası misali. Senden ve çocuklarımdan başka kimseyi sevemem dedim. Emindim. Hele bir erkeği zinhar. Fakat yanlış anlama, zannettiğin gibi değil. Eli elime değmedi. Dost oldu bana bu insan. Gurbet elde yoldaş oldu. Nasıl yalnızım burada bir bilsen. Biliyor musun, o bir aşçı. Senin gibi otların, baharatların dilinden anlıyor. Londra sokaklarında insanlar eylem yapıyor. Herkes herkese öfkeli. O hariç. Diyor ki yemek yapmak sabretmeyi bilenlerin harcıdır. Birçok memlekete gitmiş, kaplumbağa gibi sırtında taşıyor evini. O da benim gibi yabancı. Biliyorum, kızdın bana, içerledin. Biliyorum, duysalar ki ben bu adamla görüşüyorum neler derler arkamdan. Babam geliyor aklıma. Kızlarımdan biri şanımıza leke getireceğine Fırat'ta cesedi yüzsün yeğlerim. Hediye kaçtığında böyle söylemişti, hatırlıyor musun? Söyle bana Cemilem, ne kötülük var bunda? Kime ne zararı var? Hem insan kalbine nasıl söz geçirir? Bunca zamandır kördüm, gözlerim açıldı. Şimdi ise ışıktan korkuyorum. İstiyorsan çat bana. Senin sitemin gül, azarın Yasemin. Kız bana. Ama kabul, ama ne olur sev. Hep sev, sonsuza dek. Bacın, daim doğacın, pembe. Mektubu katlarken iç çektik Cemile. Kim bu adam diye düşündü, neyin nesi? Evli barklı kadının elin erkeğiyle buluşması, saf bir niyetle de olsa, arkadaşlık kabiliğinden de olsa yakışık almazdı. Adem'in umurunda olmayabilirdi bu durum ama pembeye kara çalmaya dünden hazır insanlar vardı. Derken bir şüphe düştü içine Cemile'nin. Yoksa aşık falan mı olmuştu pembe? Yapar mıydı böyle vahim bir hata? Diyelim Adem çekti gitti, evlenir miydi bu aşçı onunla? Vatansız adama güvenilir miydi? Üstelik yabancıydı. Düşündükçe eli ayağı buz kesti. Kardeşi her ne kadar aramızda bir şey yok, gurbette bana yol arkadaşı dese de el alem dedikodu yapacaktı. Pembeyi yaklaşan tehlikeden kurtarmak zorundaydı. Bunları düşünerek eve ulaştı. Sırtında koca bir öbek kuru dalla içeri daldı. Ocağın yanına bıraktı yükünü soluk soluğa. Kaçakçının sedirde olmadığını fark etti göz ucuyla. Gülümseyerek etrafa bakındı. Derken adamı gördü, elinde tüfek vardı. Cemile Hatun, gel hele, gizlisi bol bir kadına benziyorsun, dedi adam silahı doğrultarak. Ne sakladığını merak ediyorum. Ne olacak, yaptığım ebelik para pul ne gezer bende? Göreceğiz bakalım. Önce beni şu mahzene indir hele. Nereye? Diye kekeledik Cemile. Nereden biliyordu ki mahzeni? Bir şey yok orada, ıvır zıvır sadece. İyidir ıvır zıvır, dedi adam. Hadi göster yolu. Cemile'nin kimseden emir almaya alışık olmayan bedeni gerildi, direndi. Yürü yoksa kafanı uçurur köpeklere yediririm, diye tısladı adam. Cemile isteksizce kilimi kenara çekip kapağı kaldırdı. Adam aşağı bakabilsin diye bir adım geri çekildi. Yo, dedi Beriki, ikimiz beraber iniyoruz, düş önüme. Cemile önde, adam arkada, indiler basamakları. Pöf, bu ne be, dedi adam mahzene ayak basar basmaz. Senelerdir ilk defa Cemile kokunun farkına vardı. Keskin, baharlı, baygındı. Tüm mekana sinmişti. Bu arada adam etrafı kuşkuyla inceledi. Vay, ne acayip şeyler var burada, diye homurdandı. Tahmin ettim, cadının tekisin zar. De bakalım ne hazine saklıyorsun. Sadece otlar ve ilaçlar var. Devalar, merhemler. Seni de iyi ettim, unuttun. Hani şifa yalnız Allah'tan gelirdi, diye terslendi adam. Sonra birden tüfeğin ucuyla dürttü Cemile'yi. Hakikaten eline erkek eli değmedi mi? Vah yazık. Şu işimizi bitirelim, bir tadına bakayım ha kızebe. Arsızca her tarafı karıştırmaya başladı. Şişeleri boşaltıyor, kavanozları açıyor, her şeyi kırıp döküyordu. Cemile'nin kalbi deli gibi atıyordu. Kehribar cariye oracıkta, rafın üzerindeki kutusunda uyuyordu. Tam adam elmasa yaklaşmıştı ki Cemile bir gayret atıldı. Hadi gel yukarı çıkalım. Ne varmış yukarıda? Yemek yaparım sana, ayaklarını yıkarım. Sözleri bıçak gibi yerdi havayı, kaçakçı durdu. Sen beni aptal sandın. Paniğe kapıldı Cemile. Yok ne münasebet, akıllı adamsın. Ya ne demeye yağ çekiyorsun şimdi bana? Ne oldu birdenbire? Cemile yaptığı hatayı fark etti. Gayri ihtiyari rafa kaydı gözü. Bakışlarını takip eden kaçakçının elması bulması uzun sürmedi. Üf seni adi karı. Şuna bak. Servet lan bu. Nereden çaldın bunu? Hediyedir dedi Cemile yılgınlıkla. Külahımı anlat sen onu dedi adam elması cebine atarken. Hadi dön bakalım yukarı çıkıyoruz. Sen önden numara yapmaya kalkma pişman ederim. Tam merdivene doğru hamle etmişti ki Cemile tüfeğin kabzasıyla kafasına vurdu adam. Öne doğru savrulurken alnını demir basamağa çarptı bayıldı. Ancak saatler sonra kendine geldi. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Şakaklarındaki ağrı öyle şiddetliydi ki gözünü açmaya cesareti yoktu. Sakat bir kedi yavrusu gibi yerde inil dedi. Nice sonra usulca ayağa kalktı, gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Aç bir ilaç bir ordu tarafından talan edilmiş gibi darmadağınıktı mahzen. Yana devrilmiş sedef kutuyu gördü. Kaçakçıya elmasın efsanesini anlatmaya fırsat olmamıştı. Lanetliydi halbuki. Kimse el koyamazdı ona, zorla alamazdı. Her adımda yüzünü acıyla buruşturarak yukarı tırmandı. Üst kata ulaştığında dış kapının açık olduğunu gördü. Vadiden ne bir çıtırtı geliyordu ne bir esinti. O durgunlukta birden her şey tehditkar göründü gözüne. Bunca yıldır onu besleyip kollayan toprak tuzaklarla doluydu şimdi. Akreplerle, çıyanlarla, hırsızlarla. Ağlamaya başladı. Günün geri kalanı kahredici bir yavaşlıkta geçti. Dışarı çıkmadı, namaz kılmadı. Tek lokma yemedi. Kucağında bir bardak suyla sedirde oturdu, kala kaldı. Dışarıda güneş batmaya başladı. Nice sonra sesler geldi kulağına. Adamlar, atlar, köpekler. Avuçlarıyla sildi gözlerini, parmaklarındaki nasırların sertliğini hissetti. Tüfeğine bakındıysa da bulamadı. Onu da almıştı adam. Bir kama kaptı ama elleri öyle titriyordu ki kullanacak gücü olmadığı aşikardı. Kamayı bırakıp kapıya yollandı. Alın yazısı neyse yüzleşmeye kararlıydı. Alacakaranlığın içinden dört atlı çıka geldi. Aralarından biri atından inip Cemile'nin yanına vardı. Kaçakçıların elebaşıydı, hemen tanıdı onu. Karısının bir buçuk bebek doğurmasına yardım ettiği adamdı. Yaralıyı getiren de oydu. Cemile, bacım girebilir miyim? Bir şey demeden kenara çekilip yol verdi Cemile. Alnındaki morluğa şiş gözlerine baktı kaçakçıların reisi. Fazla kalacak değiliz, kafi rahatsızlık verdik. Olanlar için özür dilemeye geldim. Merhametine layık değilmiş o herif. Nerede şimdi o? Artık sana zarar vermez, meraklanmayasın. Adı neydi ki ismini bile bilmiyorum. Harun dedi adam. Mezar taşına yazarlar gayri. Sözcüklerin anlamını kavraması birkaç saniye aldı. Soluğu kesildi. Ne? Ama adam cevap vermek yerine şalvarının cebinden iki ipek kese çıkardı. Biri al, biri kara. Cemile'nin ellerine uzandı. Bir uzun an gözlerinin içine baktı. Sonra sol avucuna kırmızı keseyi koydu. Sağ avucuna ise siyahı. Sana getirdim dedi. Benden hediyedir. Ve kadının bir şey demesini beklemeden çıktı gitti. Cemile korkuyla açtı aldı keseyi. Kehribar cariye vardı içinde. Diğer keseyi çözdü sonra. İçinde bir çift kulak buldu. Acıklı, üzgün, kanlı. Ancak o zaman anladı Cemile aslında her ikisi kesenin de aynı kumaştan yapılmış olduğunu. Kandı bunun rengini koyulaştıran. Kandı. Ve bunlar kaçakçı Harun'un kulaklarıydı. Onca mayından paçayı kurtarmış ama yine de bütün organlarıyla birlikte gömülememişti. Birden dışarı fırladı Cemile. Bir an kaçakçıların reisinin gitmiş olmasından korktu. Ama sonra patikanın aşağısında gördü onu ve adamlarını. ''Bekle, beni bekle!'' diye bağırdı Cemile boğazı düğümlenerek. Elebaşı atının dizginlerine asıldı, adamları da. Yanlarına varınca duraladı önce Cemile, ne diyeceğini bilemedi. Bir tutam saçı kulağının arkasına sıkıştırıp başörtüsünü düzeltti. ''Yardımın lazım!'' dedi. ''Anlat hele, İngiltere'ye bacımın yanına gitmek istiyorum, bana ihtiyacı var.'' Arkadaşlar bakıştılar. Ne pasaportum var ne param. Başka yollardan halletmeli, sizin yollardan. Cemile avucunu açtı. Kehribar cariyeyi kalben vermeye iznim var. Gönlümün seçtiğine. Ben de seni seçtim. Zengin olursun, uğursuzluk getirmez, yemin sana. Seni yurt dışına çıkarmam karşılığında elması mı teklif ediyorsun? Doğrudur. Elebaşı kaşlarını çattı. Pos bıyıklarının uçlarını çekiştirerek düşündü bir süre. Kolay değil, Suriye'ye geçmeye benzemez. Bu işleri ayarlayanlar var ama Ahmet'in oğlunu hatırlarsın. O gitmedi mi? Hangi ülkeydi? İsviçre. Kamyona saklamışlardı değil mi? Bir şekilde olmuştu. Kelimeler birbiri ardınca döküldü ağzından. Bilmediği ve dizginleyemediği bir hararetle, ruhunun derinliklerinden gelen bir ivedilikle konuşuyordu. Bu arada elebaşı kıpırdamadan seyretti. Onun çukura kaçmış gözlerinde aynı anda birçok duygunun dolaştığını gördü Cemile. Hayranlık, merhamet ve gizli bir sevda. Elimden geleni yaparım dedi adam. Nasipse olur. Cemile elması uzattı. Al bunu. Allah razı olsun. O zaman adam Cemile ile değil, rüzgarla konuşuyormuş gibi diğer tarafa çevirdi yüzünü. Boğuk bir sesle ekledi. Sende kalsın. Senin hakkın sana. Ardından başını hafifçe eğip atını mahmuzladı. Adamları onu takip etti. Onlar uzaklaşırken arkalarından baktı Cemile. Nalların kaldırdığı toz bulutu hüzünlü bir hatıra gibi dört yanını sarmaladı. İskender, 17 Haziran 1978 Londra. O cumartesi boksa gitmedi İskender. Kate ile buluşmadı. Başka planları vardı. Sabah 9'a 10 geçe çıktı evden. Ilık bir rüzgar yüzünü okşuyordu. Ceketinin yakasını kaldırıp tempolu bir yürüyüş tutturdu. Bir erkeğin yürüyüşünün onun hakkında çok şey söylediğine inanırdı. Kusurları, zekası, cesareti adımlarından okunurdu. İleri doğru hamle eder gibi yürürdü o hep. Gelip geçenleri tartarcasına, omuzları dik ve çenesi havada. Oğlanlar Alaaddin'in mağarasında bekliyorlardı. Arkalarda plastik bir masanın etrafında toplaşmışlardı. Yaklaşırken bir selam çaktı İskender başıyla. Onlar da aynı şekilde karşılık verdiler. Gözlerindeki saygıyı fark etti. Babasının kimseden, hatta kafa dengi kumar arkadaşlarından bile görmediği bir hürmetti bu. Selam dedi İskender ortaya. Arşat nerede? Daha gelmedi dedi Ferit. Kısa boylu, güler yüzlü, faslı bir oğlan. Belki tırsmıştır diye ekledi Aziz. Aralık dişlerini ortaya çıkaran bir sırıtışla. Geçen hafta olanlardan sonra haksız sayılmaz hani. Gergin geçiyordu yaz. Her gün tatsız haberler geliyordu. Göçmen erkekler sokakta tehdit ediliyor, kadınlara laf atılıyor, çocukların üstüne tükürülüyordu. Geceleri karanlık eller evlerine taş atıyor, ipte kuruyan çamaşırlarını pisletiyor, posta kutularına çamur bırakıyordu. Ama en beteri 6 gün önceki hadiseydi. Haziran'ın 11'inde sabah erken saatlerde üzerlerinde ulusal cephe tişörtleri ve rozetleri olan dazlaklar Brick Lane'in başında toplanmaya başladı. Brick Lane, Londra'nın doğu yakasında daha çok Müslümanların, özellikle de Bangladeşli göçmenlerin yaşadığı sokak. Öğlene doğru sayıları epeyce arttı. Kah yürüyerek, kah bisikletleriyle, kah araba, kah minibüslerle geldiler. Kimi civardan, kimi uzaktan. Sonra gövde gösterisi başladı. İşin garip yanı, etrafta tek bir polis bile yoktu. Göstericiler bağıra çağıra göçmenlerin dükkanlarına saldırıp camı çerçeveyi kırmaya, özel mülke zarar vermeye başladıklarında bile gelmedi polis. Bunları düşünerek kafasını salladı İskender. Gidişat iyi değil dedi. Kafenin sahibi Alaaddin'in yaklaşmasıyla bölündü sohbet. 50'lerinde tıknaz bir adamdı. Gülümseyerek yaklaştı olanlara ama yalnızca İskender'le tokalaştı. Ona okulunu, annesinin nasıl olduğunu, bu zor günlerde amcasının işlerini sordu. İskender kısa kısa yanıtlar verdi tüm bu suallere. Ne yiyeceksin dedi Alaaddin. Arkadaşların seni bekledi sipariş için. İskender'in hoşuna gitti bunu duymak. Bir misafir bekliyoruz, o da gelsin. Alaaddin'in toparlayarak uzaklaşmasını istediler. Ali Cenap diyerken adamdı. Ağzından daima tatlı kelam çıkardı. Hep şükrederdi haline. Sağ bacağı soldan kısaydı. Çocukken hastalanmışım derdi, açıklama yapmak zorundaymış gibi. Anam çok uğraşmış ama ilaç yokmuş, ne yapsın? Buna da şükür, daha fena olabilirdi. İskender Aziz'e dönüp sordu. Dazlakların yediği başka hatlar var mı? Dün Bangladeş'te bir çocuğu dövmüşler. Arşad'ın evinden biraz ötede kanlar içinde bulmuşlar. Son bir ay içinde 4. vaka. İskender dudaklarını kemirdi. En çok neye deli oluyorum biliyor musunuz diye ekledi Aziz. Bu ırkçıların tutup ırkçı olmadıklarını iddia etmelerini. Biz realistiz diyorlar, yalana bak. Bütün ırkçılar yalancı olmak durumunda zaten dedi Sony. Nasıl yani? Ya başka nasıl inanır ki insan herkesten üstün olduğuna dedi Sony. Adı Salvatore'ymiş ama babasız dahil herkes Sony derdi ona. Ailesi Sicilya'da bir köyden göçmüştü. İngilizceyi öyle hızlı ve aksanlı konuşurdu ki ekseriya söylediklerinin yarısı anlaşılmazdı. Ne zaman geliyor bu herif? Meşhur Çençen. Çıkoydu bu soruyu soran. Babası Faslı, annesi İspanyoldu. Öyle deme be diye çıkıştı Aziz. Sen de herkes gibi Hatip desene herife. Ha Hatip, ha Çençen. Ne derler bilirsin. Aptallar konuşur, akıllılar susar. Bu adam da habire konuşuyor. Bu lafları dinleyen İskender yüzünü asıp arkasına yaslandı ve bu hareketiyle masadaki keyifli gevezeliğe son verdi bir anda. Ortam ciddileşmişti. Dedi ki, yarım saati Hatip burada olur. Biz erkenden toplanıp konuşsak iyi olur diye düşündüm. Sululuğun sırası değil. Çiko gözlerini indirdi. Diğerlerinde susup havaya girdiler. Dazakların niyeti bizi bu ülkeden atmak dedi İskender. Araplar, Türkler, İtalyanlar, Jamaikalılar, Lübnanlılar, Pakistanlılar. Onların gözünde hepimiz düşmanız. Peki oturup bekleyecek miyiz? Kurbanlık koyunlar gibi. Babalarımızın yaptığı bu ama biz koyun değiliz. Tabii ki değiliz dedi Çiko. Şu Hatip denen adam bakalım ne diyor? Gelsin bir anlatsın, beğenmezsek beğenmeyiz. Ama bilin ki herkes onu methediyor. En azından bu adama kimse koyun diyemez, orası kesin. Tam o sırada kapı açıldı. Arşat içeri girdi, elleri ceplerinde. Onun ardından geleni görünce yüzü değişiverdi İskender'in. Ne işi var bunun burada? Bana kızma, vallahi ben gelme dedim ama dinletemedim dedi Arşat. İskender delici bir bakış fırlattı kız kardeşine. Derhal eve gidiyorsun. Hayır gitmiyorum, ben de dinlemek istiyorum dedi Esma. Oğlanlar ihtiyatlı gülümsemelerle izliyorlardı atışmayı. Bıktım bu keçi ilanından dedi İskender. Tartışmaya niyetim yok. Tamam peki, tartışma o zaman. Bana bak, sinir etme beni, burada işin yok, kızlara göre değil bu. Esma ayak diredi. Nedenmiş o? Sokaklarda dazakların sadece erkeklere mi musallat olduğunu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Kadınlara da saldırıyorlar. Benim yaşımda kızlara da. Madem hedef olabiliyoruz, neden mücadele edemeyelim? Vay haklı kız dedi Aziz. Destekten yüz bulup yalvarmaya başladı Esma. Hadi be abi ne olur. İskender durakladı. Peki ama çıt çıkarmayacaksın. Tek kelime duymak istemiyorum. Tamam şuracıkta otururum mumya gibi dedi. Sevincini yansıtmamaya çalışarak. Tek soru İskender hariç bu adamın neye benzediğini bilen var mı? Yok diye itiraf etti Arşat. Ama görür görmez tanırız eminim. Halbuki bu varsayım yanlış olacaktı. Hatip kafeye girdiğinde tanımadılar onu. Ne de olsa üzerinde yarı geleneksel yarı egzotik olan heybetli alımlı yaşı belirsiz bir adam olarak canlandırmışlardı. Saçlar dağınık gözler ferasetti. O sebepten kapıdan giren sıradan görünüşlü solmuş kot pantolonlu sıska genç adamın yüzüne bile bakmadılar. Ta ki adam masaya yaklaşıp onları selamlayana kadar. Buyurun oturun dedi İskender, kız kardeşi hariç herkesi kısaca tanıttı. Yemekler ısmarlandı, humus, baba ganuş, kebaplar, felafel. İskender konuğun tabağını tepeleme doldurdu ama adam kuş kadar yiyordu. Onun iştahsızlığı herkesin hızını kesti, boğazına düşkün Sonny'nin bile. Sıra çaylara geldiğinde anlatmaya başladı Hatip. Sesi tok değildi ama bir broşürden okur gibi dalgalar halinde yükseliyordu. Aralarda es verip yeniden başlıyordu. Burun kemeri boyunca uzanan yara izi onu çirkinleştirmekten ziyade ilginçleştiriyor, hikayesi olan biri haline getiriyordu. Geç kapitalizmin evrelerinden bahsetti Hatip. İnsanlığın kıyamet gününe yaklaştığını anlattı. Hep beraber uçurumdan aşağı bakıyoruz. Bu bozuk düzenin düşüşüne tanıklık edeceğiz. Sistemi sorgulamasınlar diye uyuşturuluyordu gençler. Uyuşturucu trafiğinin tamamı karanlık odakların elindeydi. Bütün ideolojiler, sosyalizm, nihilizm, feminizm, anarşizm, çevrecilik, gençleri sersemletmek ve edilgenleştirmek için uydurulmuş nafile icatlardı. Sahte izimler kitlelerin uyku ilaçlarıydı. Benim teyzem de feminist dedi Sonny istediği kadar yemek yememiş olmanın gerginliğiyle. Saçları benden kısa, sürekli pantolon giyiyor. Hatip sordu. Bize göre feminizm lüzumsuz bir uğraş. Neden dersin? Kadınları çirkinleştiriyor ondan. Kıllı bacaklarla dolaşmasınlar. Oğlanlar gülerken Esma somurttu. Bu arada Hatip'e sabit gözlerle bakan tek kişi İskender'di. Bu çocukça tepkileri aşmış iki yetişkin havasında ortak bir duyguyla bakıştılar. Arkadaşınız haksız sayılmaz. Feminizm kadınları doğallıktan çıkarıyor dedi Hatip. Ama bu bir sonuç, sebep değil. Oysa ben bu kof ideolojinin bizim gibileri neden ilgilendirmediğini soruyorum. Çünkü bu onların sorunu diye yanıtladı İskender. Gözlerindeki takdir pırıltısıyla başını salladı Hatip. Açıklar mısın? Batılıların meselesi bu dedi İskender. Onları ilgilendirir. Çay bardaklarıyla yaklaşmakta olan Alaaddin, kulak misafiri olduğu bu sözler karşısında şüpheyle kaldırdı kaşlarını. Hatip denen adamı duymuştu. Bunun gibilerinin tek yaptığı nifak tohumları serpmek. Ne diye gelmiş çocukların kafalarını karıştırıyor ki? Hatip ise Alaaddin'in memnuniyetsizliğini hissetmiş gibi sustu ve çaylar dağıtılıp yeniden kendi başlarına kalana dek tek kelime konuşmadı. Feminizm kendi dertlerine kendi buldukları cevap diye devam etti Hatip. Üstelik sahte bir çözüm. Koskoca bir göl süngerle kurutulur mu? İşte feministlerin etkisi o kadar. Batılıların aile değerleri yoksa, kadınlara saygısı yoksa sokaklarda avaz avaz bağırışan bir avuç feminist ne yapabilir? Bu açıklamadan hoşnut olmayan Esma kıkırdamaya benzer bir ses çıkardı. İskender yan gözle soğuk ve tehditkar bir bakış fırlattı kız kardeşine. O da hemen sustu. Bu arada Hatip gerilimi anlamazdan geldi. Batıda insanların kafası karışmış. Mutluluğu özgürlükle, özgürlüğü ahlaksızlıkla karıştırıyorlar. Oysa biz analarımıza, karılarımıza, kız kardeşlerimize saygı gösteririz. Barbie bebekler gibi giymeye zorlamayız onları. Metalaştırmayız. Heyula gibi bir sektör bu. Kozmetik, moda, ayakkabı tasarımı, anoreksiya, nervosa diye bir şey duydunuz mu? Oğlanlar kafalarını salladılar, Esma kıpırdamadı. Kafayı kilolara takmak demek. Bu tür kadınlar durmadan diyet yaparlar. Her yediklerini zorla çıkarırlar. Avrupa ve Amerika'da her yıl düzinelerce kadın bu yüzden hastanelik oluyor. Bir kısmı ölüyor, kalplerinin dayanacak hali kalmıyor. Yine de kendilerini şişman zannediyorlar. Bu arada Asya, Afrika ve Orta Doğu'da el kadar bebelerin açlıktan ölmekte olduklarını unutmayın. Kemirecek bir parça ekmek bulamıyorlar. Şekerleme nedir bilmiyorlar. Batıdaki kadınlar şık restoranlarda yedikleri likörlü pastaları kusarken, üçüncü dünyada çocuklar açlıktan ölüyor. Batının en önemli iki sanayi kolu savaş makinesi ile güzellik makinesi. Savaş makinesiyle saldırır, hapseder, etkisiz hale getirir, öldürürler. Güzellik makinesinde ondan aşağı kalır yanı yok. Bütün o pırıltılı elbiseler, moda dergileri, kırıtan erkekler, erkekleşen kadınlar beynimizi sulandırıyorlar. Bir gerginlik çöktü masaya. İskender'in havayı dağıtacak bir şeyler yapmasını diledi Esma. Vur şu adamın sırtına, bir espri patlat. Bu kadar kafasına takmamasını söyle, güldür herkesi. İstese yapardı. O tür bir deli cesareti vardı onda. Ama Esma kafasını kaldırdığında abinin yüzünde gördüğü ifade bambaşkaydı. Biraz çay söylesek Alex diye sordu Esma. Bu kadar kuru laf susattı. Hatip saatine göz attı. Oo, gitme vakti gelmiş. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Kalkarken İskender'e döndü. Neden sana Alex diyor? Aldırış etme kardeşim, arkadaşlarım öyle der bana. İskender'in kısaltılmışı. Hayır, Alex İskender'in kısaltılmışı değil diye ters dedi Hatip. Bir düşün, İngilizler rahat söylesin diye adlarımızı mı değiştireceğiz? Daha nelerden vazgeçeceksin? Aksi olmalı oysa. Herkes ismini öğrenmeli, saygıyla kullanmalı. Sonra çıkıp gitti, ardında sıkıntılı bir sessizlik bırakarak İskender sinirle ayağa fırladı. Esma'yı eve bırakıp geliyorum. Hey, ben daha gitmek istemiyorum. Ama İskender kapıya varmıştı bile. Esma, hadi çabuk derhal. Homurdanarak boyun eğdi Esma. Sokağa çıktıkları anda başladı söylenmeye. Bu hımbıl herifi hiç gözüm tutmadı. Ha bir ahkam kesiyor Bay Kibir. Sen sevsen de sevmesen de o tam bir savaşçı. Fazla haşin. Dünya haşin ise sen de öyle olmak zorundasın diye kestirip attı İskender. Yapma be herif, maç onun teki, yüzüme bile bakmadı. Sana saygısından bakmadı dangalak, oranı buranı seyresin, bacaklarını dikizlesin mi istiyorsun? Neyin var be senin, dedi Esma ellerini havaya kaldırarak. Sakin olsana, bütün bu saçmalıklar başına vurdu herhalde. Ağzını topla Esma. Diklendi Esma. Ay çok korktum, altıma yapacağım korkudan. Abinin sesinin değiştiğini, yumruklarının sıkıldığını fark edemedi. Bir daha gelmiyorsun toplantılarımıza, seninle ilgilenemem ben. Ben kendi başımın çaresine bakarım, merak etme. Bütün suç annemde, malamin, berhamin. Sen de kendini sultan sanır oldun sonunda. Kes sesini. Biz seninle bir ekiptik, eğlenirdik. Şu haline bak, gülmez oldun ama ciddiye alıyorsun kendini. İskender omuzlarından tuttuğu gibi duvara itti Esma'yı. Bana bak, sokakta insanları dövüyorlar. Daha geçen hafta yaşlı bir adamı taşlarla bayıltlar. Ne eğlencesinden söz ediyorsun sen? Ne yapacaksın, kahraman mı olacaksın başımıza? Tokat, o kadar beklenmedik bir şeydi ki abinin ona el kaldırması, neye uğradığını anlayamadı Esma. Yanağını tuttu, hareket edemeyecek kadar şaşkındı. Bir daha benim işlerime karışma, dedi İskender. Bak, uyarıyorum. Hışımla dönüp hızlı adımlarla kafeye yürüdü. Arkasından baka kaldı Esma. Bir zamanlar onu avcunun içi gibi bildiğini sanırdı ama artık değil. Eskiden ağabeyi onu korur kollardı. Oysa şimdi ilk defa kendini ondan koruması gerektiğini hissediyordu. Ayrım sonu, sayfa 284.